Ayrım 9. Tahsin Yücel, Peygamberin Son 5 Günü, sayfa 87. Yazın tarihçisi gözüyle bakılınca bu ilginç dönem Rahmi Sönmez'in indirgemeci simgecilik dönemi olarak adlandırılabilirdi. Çünkü genç dergicinin öğüdüne uygun olarak dile getirmeye çalıştığı kuramın ya da kavganın bütün temel kavramlarını kadın bedeninin ya da kadın giyiminin öğeleriyle belirtiyor, temel kavramlar arasındaki bağıntıları ve kuramın değişik eklemlenimlerini yansıtırken de kadın bedeninden bir milimetre dışarı taşmıyordu. Hiç kuşkusuz yalnızca simge olmayan öğeler de giriyordu işin içine. Peygamber benzersiz belliğinin yardımıyla sık sık değişik tarihsel olaylara göndermelerde bulunuyor, derginin genel eğilimini de göz önüne alarak Firavunlar döneminden, Yunan söylenlerinden birbirinden ilginç atlar anıyordu. Hatta Şubbi-Lulima adını Şubbi-Luliuma biçiminde söylenebilir kılarak Türkiye'de hatta belki de dünyada ilk kez şiire soktu. Ancak peygamber bütün bunları ikincil nitelikte süsleme ya da örneklendirme öğeleri olarak kullanmakla yetinerek temel izleklerini kadın bedeninde yoğunlaştırıyor, zaman zaman su içer ağzıyla, ayaklarıyla gezer. Türünden dizelerinin de tanıklık ettiği gibi her şeyi yerli yerine koymaktan hoşlanan Nazım'a ters düşmenin sıkıntısını duymakla birlikte, kimi zaman elleri başın, başı ellerin yerine getirerek, kimi zaman çorabı kollara, donu kafaya geçirerek, kimi zaman ince ve kalın bağırsaklar içinde tehlikeli ve karışık bir yolculuk başlatarak kadın bedeninin haritasını baştan sona yeniden çizdi. Arada bir örneğin yargıyı veren tarihi kafa, aynı yargının uygulayıcısı olan proletaryayı kolla belirtirken, başka kavramlar biraz karışır gibi olsa bile dizge oldukça iyi işledi. Ne var ki dönemin genç ozanları bütün anlaşılmazlıklarına, bütün tarihsel ve söylensel göndermelerine karşın düşüngüsel yanlarını sezdiklerinden ya da ozanı fazla yaşlı ve fazla yakışıklı bulduklarından olacak bu şiirleri kendilerine yabancı buldular. Peygamberin kendi kuşağının ozan ve yazarları ise durmamacasına yeniden önlerine sürülen bu değişken kadın bedeninin toplum elleriyle ayaklarının proletarya, gövdesinin kenter sınıfı, başının kapitalist azınlık, yer yerde tarih dönüşümlerinin ise proletarya devrimi yolunda gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek olan çetin ve önlenmez evreler olduğunu uslarına bile getirmeden kaçıştan ve sapıklıktan söz ettiler. Savcılardansa hiç ses çıkmadı. Peygamberi sürekli düş kırıklığına uğratmaya yemin mi etmişlerdi, yoksa bu ilginç dizelerin ayrıntılı çözümlemelerine girişince herkesi güldürmekten mi korktular nedir, hiçbiri kılını bile kıpırdatmadı. Oysa peygamber her yeni sayının çıktığı haftanın sonunda en az iki şiirini içeren dergiyi cebine koyarak mezarlığın yolunu tuttu. Burada devrimci görevini yerine getirmiş olmanın bilinciyle Feride'nin mezarının ayak ucuna çömelerek Feride'nin önünde bir bakıma Feride ile birlikte bir aşk yatağı düşler gibi isli hapishane odalarının ranzalarını, buz gibi betonlar üzerinde uyunan tabutlukları düşledi. Hatta kimi çok sert şiirlerinin yayımlanışını izleyen günlerde valizine birkaç temiz çamaşır, birkaç çift temiz çorap, birkaç paket de birinci koyup güvenle polisi bekledi. Polis hiçbir zaman gelmedi. 9 ay gibi oldukça uzun sayılabilecek bir yayın yaşamından sonra bu öncü dergide kapanınca peygamberin eski devrimci ozanların yazgısını paylaşma umudu tümden suya düştü. Bu düş kuruklığı yetmezmiş gibi Nilüfer de kızı konusunda tatsız mı tatsız haberler getirerek bunalımını büsbütün artırıyordu. Nilüfer'in anlattıklarına bakılırsa Feride'nin birlikte yaşadığı adamın çok parlak giden işleri birdenbire bozulmuş, Feride ise bu zor döneminde sevgilisine destek olmak şöyle dursun, kendisini aldattığını ileri sürerek onunla hırlaşıp durmaya başlamış, bu arada gebe olduğunu anlayınca sırf adama inat olsun diye çocuğumu doğuracağım diye tutturmuş, doğurduktan sonra da adamın karısından ayrılıp kendisiyle evlenme önerisini kesinlikle geri çevirmişti. Böylece kendisi devrim uğrunda özgürlüğünü tehlikeye atarken kızı yeni bir yeşilçam oluntusu daha sokmuştu peygamberin yaşamına. Sonra bu da yetmiyormuş gibi yeşilçam öykülerinde bile rastlanmayan bir adım atarak 10 aylık oğlunu alıp Amerikalı bir zenci assubaya kaçmıştı. Zenci assuba ise hem uyruğu hem uğraşı nedeniyle dokunulmaz ve ulaşılmaz bir konumda bulunması bir yana çok huysuz bir adamdı. Feride'yi hiç kimseyle görüştürmüyor, kendisi yanında olmadan bakkala gitmesine bile izin vermiyordu. Kısacası şimdi ben de sizin gibi Feride'yi göremez oldum diyordu Nilüfer. Peygamber hiçbir tepki göstermedi, hiçbir yorumda bulunmadı, bir soru bile sormadı. Başını önüne eğip öylece sustu yalnızca. Yalnızca solcu ozanları değil, sağın temel direkleri olan ünlü başyazarları bile içeri tıkmış bir yönetimin, bütün ileri gelenlerinin küçük bir adaya kapatıldığı dönemdi. Ozan, yazar, aydın, üniversiteli herkes büyük bir coşku içindeydi. Ama baskının kurbanları arasında da, çöküşüne katkıda bulunanlar arasında da yer almadığından, yaşamın dışına düşmüş gibi bir duygu içindeydi çoktandır. Şimdi acı acı kızından da koptuğunu görüyordu. Doğal bir yıkımdan söz eder gibi, ''Ne yapalım, olan olmuş.'' diye mırıldandı. Gene de birkaç yıl sonra bir güz akşamı masasının başında tek başına rakısını yudumlarken sokak kapısı anahtarla açılıp da başında bere, sırtında bir zamanlar annesinin giydiğine çok benzeyen bir gocukla Feride içeriye girince peygamber neye uğradığını bilemedi. Gelenin karısı mı kızı mı olduğunu seçemeden ''Feride, Feride'' diye kekeledi. Kalkıp ona doğru atılmak istedi. Ama Feride hangi Feride olduğunu kesinlikle belli edecek biçimde buz gibi bir bakışla durdurdu atılımını. ''Otur, rakını iç, buraya duygusallık gösterileri için gelmedim.'' dedi. ''Bak ne diyeceğim, ben Amerika'ya gidiyorum ama biliyorsun 3,5 yaşında bir oğlum var. Orada bana ayak bağı olacak. Ayrıca kendisiyle gittiğim adam da onu yanıma almamı istemiyor. Torunumdur, bakarım dersen sana bırakacağım. İstemezsen başka yerler var. Ne diyorsun? Evet mi, hayır mı? Kararını çabuk ver. Çünkü beklemeye zamanım yok.'' Peygamber o güne dek hiçbir zaman hiç kimseye duymadığı bir kinle yerinden fırladı. Bu duygusuz kızı ayaklarının altına almak, neresi gelirse vurmak istedi. Ama yüzüyle, duruşuyla, bakışıyla Feride'ye öylesine benziyordu ki ikinci adımını atamadan donuverdi olduğu yerde. Kızı sorusunu yineleyince de ''Olur peki, Allah senin belanı versin.'' diye inledi. ''Oldu, hemen getiriyorum.'' dedi Feride. Peygamber ne yaptığını düşünmeden sokağa bakan pencereye doğru yürüdü. Sokakta neredeyse kendisinden bile uzun, marsık gibi bir zencinin kocaman yeşil bir arabanın önünde sigara içtiğini, hemen sonra da Feride'nin bu zenciye doğru koşup boynuna atıldığını görünce bütün evrenselciliğine karşın bu marsık gibi zenci az sonra daha kötüsünü yapmak üzere dokunulmaması gereken bir yerlerine dokunmuş gibi irkildi. Başı döndü. Kendini iskemlesine zor attı. Burada başı ellerinin arasında öylece büzülüp kaldı. Feride'nin elinde bir valiz, kucağında bir küçük oğlanla içeri girip her ikisini de kapının dibine bıraktıktan sonra bakkala gidiyormuşçasına ''Hadi eyvallah'' diyerek kapıyı çekişini düssel bir olayı izler gibi izledi. ''Fikret'le Haluk, Fikret'le Haluk gibi tıpkı'' diye mırıldandı. Bu benzetme yavaş yavaş kendine getirdi onu. Biraz şaşkın, biraz üzgün, gözlerini tam karşısına düşen büyük koltukta, ayakları boşlukta ama büyümüş de küçülmüş gibi kaşları çatık, sessiz sessiz kendisine bakan küçük Amerikan bahriyelisine dikti. Küçük oğlan kendisine bakıldığını görünce kaşlarını daha da çattı. Ama ne bir şey söyledi ne oturuşunu değiştirdi. Her şeyi biliyormuş, her şeye hazırmış gibi bir izlenim uyandırıyordu insanda. Peygamberin gırtlağına yumruk gibi bir şey oturdu birden. Bu çocuğun durumunun kendisininkinden de kötü olduğunu düşündü. Kalkıp yanına gitti. Önüne çömeldi. Gülümsemeye çalışarak yanağını okşamak istedi. Ama çocuk hemen geriye kaykılıp ayaklarını tekmelemeye hazır duruma getirerek böyle şeylerden hoşlanmadığını belli etti. Peygamber biraz bozuldu. Gene de gülümsemeye çalıştı. Adın ne senin? Ben kimim biliyor musun? Bu evi sevdin mi? Bir şey ister misin? Türünden sorular sıraladı. Ama oğlan bahriyeli şapkasının altından biraz ürkek, biraz alaylı bir bakışla yüzüne bakmakla yetindi. Peygamberin kendisine dokunmaya yeltendiği her seferde ayaklarını kaldırarak savunmaya geçti. Sonunda peygamberin sabrı tükendi. Dilsiz misin, nesin oğlum? Konuşsana, bir şey söylesene diye bağırdı. What are you saying dedi çocuk o zaman. Can't you speak properly? Peygamber şaşırdı. Ne oluyor, benimle dalga mı geçiyor diye düşündü. Sofraya gitti, kadehinde kalan rakıyı başına dikti. Sonra oturup bir elma soyarak kocaman bir dilim kesti. Gene büyük koltuğun önüne çömelerek bu dilimi torununa uzattı. Al al, çekinme dedi. Ama oğlan meydan okurcasına eline vurarak elmayı yere düşürdü. Sonra gene az önceki anlaşılmaz sözleri yineledi. Can't you speak properly? Peygamber ilk kez o zaman kavradı durumu. Bu çocuk Türkçe bilmiyor diye mırıldandı. Halının üstüne bıraktı kendini. Türkçe bilmiyor, İngilizce konuşuyor yalnız. Ya da başka bir dil, ne bileyim. Ben ne yapacağım şimdi? Lisede ezberlettirdikleri Fransızca sözcüklerin %99'u hala belleğindeydi. Ama büyük sömürgenlerin diliyle hiçbir ilgisi olmamıştı. Başı önünde öylece dalıp gitti. Sonra birden Feride'nin kolejdeki ilk aylarında Zarife'nin ona bayağı yardımcı olduğunu anımsadı. Tamam bu iş dedi sevinçle. 5 yıldır kim bilir kaç akşam düşünüp de bir türlü göze alamadığı şeyi zaman yitirmeden gerçekleştirmeye karar verdi. Oğlanın direnmesine karşın yanağından bir makas aldı. Oldu bu iş, dilinden anlayanı bulduk dedi. Aradan bir saat geçmeden sağ eliyle sıkı sıkı torununun elini tutuyor, sol eliyle de hiç ara vermeden Zarife'nin kapısının ziline basıyordu. Sonra kapı açılır açılmaz Zarife'yi belinden kavramasıyla havada döndürmeye başlaması bir oldu. Zarife kollarından kurtulmaya çalışarak ''Ne oluyor, bırak beni, sen sarhoşsun!'' diye bağırdı. Ama o oralı bile olmadı. Bu arada yanakları, alnı, burnu, saçları neresi gelirse öptü eski sevgilisini. Hem de hiç öpmediği gibi. En sonunda gücü tükenip de soluk soluğa bir iskemleye yığılınca bu arada baş köşedeki koltuğa kurularak büyümüş de küçülmüş havasıyla bıçkın bir bahriyeli gibi ayak ayak üstüne atmış olan oğlanı gösterdi. Bak Zarife, bu gördüğün herif tek sözcük Türkçe bilmiyor dedi. Düşünebiliyor musun? Hem Rahmi Sönmez'in torunu hem de hiç Türkçe bilmiyor. Zarife şaşkın, soluk soluğa bir ona bir çocuğa bakıyordu. Ne Türkçesi ne torunu anlayamıyorum dedi. Söylesene, nereden çıktı bu çocuk? Kaşığımdan dedi peygamber. Bir kahkaha kopardı. Zarife'yi yeniden bulmanın sevinci içinde kızının verdiği acıyı tümden yenmişe benziyordu. Sen iyice sarhoşsun dedi Zarife. Çocuğun yanına gitti. Bari sen söyle yavrum, kimsin sen diye sordu. Çocuk ilk kez gülümsedi o zaman. Çenesiyle peygamberi gösterdi. Go ahead make love. I don't care diyerek konuyu başka yana yöneltti. Zarife gene peygambere döndü. Bir iskemle çekip karşısına oturdu. Şu işi başından anlat, hala bir şey anlamış değilim dedi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 93.